Konya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Eşit Üniversitesi.
Yaptığınızda da ağırlık için görsen misiniz? Ben de kapkaranlık çalıştım. Şu kadar bir hal edeceğim.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Erel Aksoy ile hazırladığımız programımızda bu hafta çok özel ve değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Müslüme Akbaba hocamız konuğumuz. Hoş geldiniz
hocam. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Sizinle bu hafta göz kapağı düşüklükleri üzerine konuşacağız. Ama ilk önce kısaca izleyenlerimize göz kapağının yapısından biraz bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Göz kapağı aslında gözün en önemli organlarından birisi. Belki de vücudun ve yüzümüzün en önemli yapılarından birisi. Açma kapama hareketiyle gözü koruyan, dış ortamdan koruyan, ışıktan koruyan, aynı zamanda da görmemizi sağlayan bir yapı. Hareketli olması lazım. Evet. Açılır kapanır olması lazım ki hem görmeyi sağlasın hem de görüntümüz iyi olsun. Dolayısıyla sağlıklı bir göz kapağı fonksiyonu göz için oldukça önemli bir durum.
Göz kapağının en önemli fonksiyonu herhalde gözyaşının göz üzerine düzenli bir şekilde dağılmasını sağlamak.
Evet. Bunu kırpma hareketleriyle ve açma kapama hareketleriyle yapar. Her göz kırpışımızda göz yüzeyindeki gözyaşı yenilenmektedir.
Evet. Şimdi izleyicilerimiz göz deyince daha çok görmeye odaklanıyorlar ama göz kapağında çok önemli bir fonksiyonu var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi gözü korumak herhalde en önemli fonksiyonu. Tabii göz kapağına özgü de birçok hastalıkla karşılaşabiliyoruz biz. Bunlardan herhalde en fazla rastlanıldığında göz kapağında olan düşüklükler.
Evet.
Bunların isterseniz sebepleriyle başlayalım. Ne tip hastalıklar, ne tip durumlarda biz göz kapağı düşüklüğüyle karşılaşıyoruz hocam?
Sebeplerini başlıca ikiye ayırmak lazım. Bir doğuştan olan göz kapağı düşüklükleri, bir de sonradan olanlar. Doğuştan olan göz kapağı düşüklükleri ağırlıklı olarak göz kapağını kapamamıza yarayan kasın içerisinde yeterince lif oluşmamasından, elastik olmamasından kaynaklanan bir şeydir. Oldukça sık gördüğümüz bir durumdur. Doğuştan göz kapağı düşüklüğü. Bebekler gözlerini yeterince iyi açamazlar. İlk zamanlarda bu aile tarafından çok iyi fark edilmeyebilir bebek yeni doğduğunda. Ama daha sonra hani kapağın yeterince hareketli olmadığı tespit edilir. Tek veya iki taraflı olabilir. Kız veya erkek çocuğu gibi bir cins ayrımı söz konusu değildir. Ama birlikte şaşılık olabilir. Başka göz hastalıklarıyla, başka anomalilerle birlikte olabilir. Yetişkinlerde ise çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkar. Bunlardan en önemlisi yaşa bağlı olan değişiklikler. Yaşla birlikte göz kapağındaki dokuların gevşemesi sonucunda göz kapağını kaldıran kasın yapıştığı yerden ayrılıp uzaması... Evet. Göz kapağında giderek yavaş yavaş bir düşmeye neden olur. Bunun dışında bir takım nörolojik hastalıklarda, kas hastalıklarında ve yaralanmalarda ve tümörlerde, uzun süreli kontak lens kullanımı olan kişilerde, protez kullanan kişilerde zaman içerisinde göz kapağında bir takım düşüklükler meydana gelir.
Tiroid hastalıkları etkiler mi?
Tiroid hastalıklarında düşüklükten çok göz kapağında kapanamama ve aşırı açılma hareketi vardır. Ki ona tıpta da biz dehşetli bakış diye tanımlanır. Hastalar da böyle bir şaşkın ifade vardır. Çok nadiren o göz arkasındaki dokuların aşırı bir şekilde artması göz kapağında düşüklüğe de neden olabilir. Ama ağırlıklı olarak tam tersi bir durum söz konusudur.
Peki göz kapağı düşüklüğünün önemi nedir? Yani klinik olarak hasta için estetik dışında bir önemi var mıdır hocam?
İki açıdan çok önemli. Göz kapağı düşük olduğunda düşüklüğün seviyesiyle orantılı olarak görmemiz olumsuz olarak etkilenebilir. Eğer kapağımızı hareket ettiremiyorsak, ancak parmağımızla kaldırdığımız zaman kapağımızı görebiliriz. Dolayısıyla gözümüze ışığın girdiği noktada, hani pupilla dediğimiz kısmı örtüyorsa, görmemizi de etkiler. Bu durumda daha çok kaşımızı kaldırarak refleks olarak görmeye çalışırız. Bu görsel, hani görme açısından önemli. Bir de estetik açıdan önemli. Estetik açıdan da göz kapağı düşüklüğü olduğu zaman kişilerde böyle uykulu, depresif, evet, hani mutsuz, yorgun bir görüntü, yorgun, evet, bir görüntü verir. Ve insanlar da bundan rahatsız olurlar. Bir de göz kapağı düşüklüğünün olduğu dönem de çok önemlidir. Özellikle çocuklarda eğer göz kapağı düşüklüğü görmeye engelse, göz tembelliğine neden olabilir. Dolayısıyla bunun erken müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Yetişkinlerde göz tembelliği gelişmez ama, evet, çocuklarda göz tembelliği gelişir. Göz tembelliği riski var ise mutlaka biz ilk bir yaş içerisinde bunu tedavi etmeliyiz. Görmeye engel değilse bile çocuklarda da sağlıklı bir kişiliğin oluşabilmesi için mutlaka okul öncesi dönemde tedavi etmemiz gerekiyor. Yani göz kapağı düşüklüğünü görmeyi etkilemese bile sadece estetiktir olmasın diyeceğimiz bir durum değil. Çünkü burada normal olmayan bir yapı, evet, kişinin görsel temas kurmasını etkiliyor, iş başarısını etkiliyor, okul başarısını etkiliyor. Birçok şeyi etkilediği için, evet, bunun estetik olarak değerlendirilmemesi lazım. Yani yeniden yapılandırılması lazım. O bir rekonstrüktif, evet, işlem diye düşünüyorum.
Doğuştan olan göz kapağı düşüklüğünde genetik yatkınlık önemli oluyor mu?
Bazılarında var. Evet, özellikle blefarofimozis sendromu dediğimiz bir hastalıkta otozomal dominant geçer. Evet. Yani bunun anlamı şu, %50 oranında çocuğunuzun olma ihtimali var. Böyle hastalarda gelir dede, baba, evet, veya anne, torun, evet, hepsinde de aynı yüz, evet, yapısı. Bunlar da göz kapağı düşüklüğünün dışında kapakta başka anomaliler de olur. Genetik geçiş gösterebilir.
Şimdi bir kişi size başvurduğunda ona yaptığınız tedavi direkt cerrahiye gitmek midir, yoksa cerrahi öncesinde uyguladığınız bir takım yöntemler var mı hocam?
Şimdi kapağın düşüklüğünün sebebine bağlı. Evet. Eğer sebebini biliyorsak, örneğin bize bir küçük bebek getirilmişse, burada tedavi cerrahidir. Yani genelde yanlış bir kanı vardır. Çocuk büyüdükçe yüzü gelişecek, kapağı açacak, açılacak veya yüzü gelişmeden ameliyat olursa başarılı olmayacak gibi yanlış kanılar vardır. Burada doğuştan olan kapak düşüklüğünde kapağı kaldıran kasa ait bir distrofi olduğu için bunun yaşla birlikte değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla burada cerrahidir tedavi. Başka bir seçenek yoktur. Yani gözlük, ilaç, masaj ki bunlar bazen duyduğumuz şeyler ama böyle bir şey yok. Sizin cerrahi müdahaleyle göz kapağını kaldırmanız lazım. Burada zaman önemli. Zaman içinde görmeyi etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Budur. Ama görmeyi etkilemese bile okul öncesi çağda çocuk okula başlamadan önce kendisinde farklı olan, farklı görünmesine neden olan problemin çözülmesi gerekir. Yetişkinlerde ise tamamen farklıdır durum. Bir yetişkin göz kapağı düşüklüğüyle geldiği zaman önce bunun sebebini araştırmalıyız. Mesela travmalara bağlı olarak gelişen göz kapağı düşüklüklerinde travmatik nörojenik ptozislerde bir 6 ay beklediğinizde kapak çoğunlukla normal haline gelir. Böyle bir hastada ameliyat yapmaya gerek yok.
Daha çok sinire bağlı herhalde hasar olduğu için.
Evet, sinire bağlı bir geçici hasar olduğu için bir bekleme süreci vardır. Hastaya bunu söylersiniz ve süreç içerisinde takip aldığınız zaman hiçbir işlem yapmadan düzelir. Diyabetik bir hastada olduğunda bunlar çok sık görürüz. Evet. Onlar büyük bir panik içerisinde gelirler. Çünkü onlarda bir de çift görmede olur. Bu da geçici bir durumdur. Bu da nörojenik, yine sinire ait bir sebepten dolayı olur. Yine bunlarda da herhangi bir cerrahi işlem yapmayız. Tam tersine iyi ki göz kapağınız düştü deriz. Çünkü kapaklarını açtıkları zaman bir de çift görme olur. Üçüncü sinirde bir problem olduğu için. Bu da ortalama 3 ile 6 ay içerisindeki bir sürede geçer. Ama bazen de kafa içinde veya göz arkasındaki bir tümör de buna neden olabilir. Veya başka kas hastalıkları, miyasteni olabilir. Oftalmoplejide dediğimiz yine göz kas, sadece göz kaslarını tutan veyahut da göz kasları ile birlikte tüm vücuttaki diğer kasları tutabilen hastalıklar vardır. Dolayısıyla bunları tanımamız lazım. Eğer yorgunlukla gelişen bir göz kapağı düşüklüğü varsa miyasteni dediğimiz bir hastalığımız var. Bunun da tedavisi cerrahi değildir yine. Dolayısıyla teşhisimizi koyduğumuzda hastaya vereceğimiz medikal tedaviyle göz kapağını kaldırmamız, işte göz hareketlerini düzeltmemiz, yorgunluğunu düzeltmemiz mümkün. Eğer bir tümöral durum söz konusuysa, akut gelişmiş veya yetişkinlerde nedenini saptayamadığımız durumda mutlaka bir göz arkası veya beyin MR'ı isteyip burada bir tümör, kanama olup olmadığını bilmemiz lazım. Bütün bu sebepleri ekarte ediyorsak genellikle göz kapağını kaldıran kasın göz kapağına yapıştığı yerin uzaması veya ayrılması sonucunda ortaya çıkan kapak düşüklükleri söz konusudur. Burada da tedavimiz yine cerrahidir.
Nasıl bir kesi yapıyorsunuz hocam? Yani o estetik olarak yaptıktan sonra ameliyat belli oluyor mu yoksa fark edilmeyen bir durum mu?
Yok, aslında isterseniz hani böyle bir hasta geldiğinde nelerden bahsediyoruz. Tabii. Hastaların çok soruları oluyor ama ben şunu diyorum. Önce siz bir beni dinleyin diyorum. Aa, bu sorular bizim aklımıza gelmemişti diyorlar. Evet. İsterseniz hani öyle başlayalım. Tabii. Anestezi şeklinden başlayarak gidelim.
Tamam. Başlamadan önce şunu sormak istiyorum. Bu düşüklük. Mesela ne kadar milimetrik bir şey tabii ki
tabii,
de.
Tabii.
Yani mesela bir milimetre bir düşüklük hakikaten dışarıdan herhangi bir insan baktığında anlayabilir misiniz? Tabii ki hemen anlayabilirsiniz belki o konuda hani şeyimiz olduğu için ama.
Şimdi
yani,
evet.
Sınırı nedir?
Aslında çok güzel bir şeye değindiniz. Ben size bir soru sorayım. Hani tamam. Kapak aralığı kaç milimetredir veya kaç santimetredir? Ne ölçü olarak bir şey diyebilir misiniz?
Bildiğimiz bir
yani bir şey söyle bilmiyorum ama
yani herhalde benim gözüme bakabilirsiniz.
Evet. Yani hani açık olduğu zaman
açık olduğu zaman hani
herhalde bir 8-9 milimetre civarında
8,
gibi.
8-7-8 milimetre
falan. Evet, ortalama 9 ile 11 hani bizim yani tabii. Türk ırkı içinde genelde olan 9 ile 11'dir. İki kapak arasındaki fark 2 milimetre ve üzeri olduğunda daha çok fark edilir. Yani karşınızdaki kişi hani 1 milimetrelik farkı çok fark etmeyebilir.
Evet.
Dolayısıyla bu tür cerrahilerde de başarılı sonuç denirken iki kapak arasındaki asimetrik değer 2 milimetreye kadar başarı olarak kabul edilebilir. Evet. Ama çoğunlukla bize gelen hastalar 1 milimetre farkı bile olan hani fark etmişse mutlaka onun hani düzeltilmesini istiyor. Onu da bir şekilde düzeltmeye çalışıyoruz. Bazen bazı hastalara önermiyoruz. Hı-hı. Çünkü sonuçlarıyla birlikte değerlendirmek lazım. Nasıl yapıyorsunuz, nasıl oluyor derseniz anestezinin öncelikle iyi değerlendirme önemli. Çünkü her hastaya aynı ameliyatı yapmıyorsunuz. Farklı ameliyat yöntemleri var. Hangisinin hastaya uygun olduğunu ve kapağı ne kadar açmanız gerektiğini Ancak ameliyat öncesi değerlendirme ile karar verebilirsiniz. Yani şu hastanın kapağı düşükmüş, gelsin ben ameliyat edeyim, olmuyor. Değil, evet. Öncelikle çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Göz kapağının düşüklüğü kadar göz hareketlerinin normal olup olmaması, göz yaşının evet. yeterli olup olmaması. Çünkü evet. göz kurulu olan hastalarda da tam tersine göz kapağını düşürürüz ki evet, buharlaşma azalsın, hasta daha konforlu hale evet. gelsin diye. Gözün korneal refleksi dediğimiz kendisini savunma mekanizmalarından birisi var mı? Göz hareketleri normal mi? Kapağın kaldırma gücü nedir? Kapakta yeteri kadar kas lifi yoksa kaldırma evet, gücü çok olmuyor, zayıftır. Evet. Onlar da askılama ameliyatı yapıyoruz. Örneğin kapağın kaldırma gücü iyi ise kasa direkt yönelik cerrahi yapıyoruz. Dolayısıyla bunları belirleyebilmek için önce hastanın çok iyi evet. bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ona göre yöntemi belirliyorsunuz. Ne kadar kaldırmanız gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü bazı kas hastalıklarında hastanın göz hareketleri de yoktur. Kaş hareketi de yoktur.
Evet.
Kapama hareketi de yoktur. Ve siz bir şekilde ona yardım, yani hem açamaz hem kapatamaz. Dolayısıyla böyle bir hastada da kapağı kaldırmanız, görebilmesi için kaldırmanız gerekir. Bütün bunlar iyi bir muayene ile ve değerlendirme ile tespit edilir. İkinci aşamada cerrahiye geçtiğimizde evet. anestezi şekli, genel mi lokal mi? Çocuklarda tabii ki genel anestezi, yetişkinlerde de tabii ki lokal anestezi ve sedasyonsuz olması gerekiyor. Çünkü hastayla ameliyat sırasında bizim konuşmamız gerekiyor. Gözlerini açıp kapattırmamız gerekiyor. Hatta kaldırıp oturtup karşıdan bakmamız gerekiyor.
Peki, çünkü yaptığınız anestezi göz hareketlerini etkilemiyor mu hocam?
Yok, sadece burada yapılan anestezi cilt altına evet. yapılan bir anestezi kapak hareketini de etkilememesi gerekiyor. Tabii ki bu lokal anestezinin de bir takım handikapları var. Bunlardan en önemlisi içindeki işte efedrinin kapağı kaldırıcı etkisi var. Evet. Yani düşük şişirir. Kapağı ha, siz evet. hiçbir şey yapmadan anestezik ilaçla kaldırabiliyorsunuz. Bütün bunların hepsini tabii ki düşünüyorsunuz. Buna göre işleminizi yapıyorsunuz ama kural şu, çocuklarda genel. Olamayacağı için genel anestezi, yetişkinlerde de
lokal.
Eğer askılama yapmıyorsanız orada çok şart değil ama genel lokal anestezi. Ameliyat öncesinde ameliyat gireceğiniz yeri işaretlemeniz gerekiyor. Buna yeni bir kıvrım oluşturursunuz. Göz kapağı düşük olan kişilerde dikkat ettiyseniz kıvrım da pek evet. yoktur. Evet. Ya yukarıdadır ya düzleşmiştir. Tek taraflıysa öbür tarafıyla simetrik olacak şekilde önce işaretlersiniz. Eğer iki taraflıysa olmasını arzu ettiğiniz yeri işaretlersiniz. Bu hanımlarda erkeklerden biraz daha yüksektir. Makyaj yapacak malzeme mesafe bırakmak için. Bunu işaretledikten sonra lokal anestezi yapar. Bir en az 10 dakika bekleriz.
Evet.
Daha sonra ameliyat sırasında kapağın yüksekliğini ayarlarız. Hastaya kapağın yüksekliği kadar şekli de önemlidir. Önemli, kontürü de önemlidir. Bütün bunların hepsine dikkat ederek kapağı iyi bir şekilde simetrik olacak şekilde kaldırırız. Ama işimiz bununla da bitti tabii. olmuyor.
Aslında aynı zamanda plastik cerrahi anlamında da bir şeyiniz oluyor. Yani çünkü estetik de olması
tabii yani
gerekiyor.
Bu işlerin yani aslında evet. genel çatısının evet. adı oküloplastik evet. cerrahidir. Yani gözün plastik tabii. cerrahisidir. İş bununla bitiyor mu derseniz bitmiyor. Çok simetrik, düzgün bıraktığınız bir kapağı birkaç gün sonra görmeniz gerekiyor. Öyle bıraktığınız bir kapağı öyle görmeyebilirsiniz. Çünkü bunu etkileyen bir takım faktörler vardır. Yapan kişiyle alakalı olmayan birçok faktör vardır. Bu durumda da eğer gerekiyorsa yeterince simetrik sonuç elde edememişseniz yeniden bir revizyon yapabilirsiniz. Genellikle bunu erken dönemde ilk bir hafta 10 gün içerisinde revizyon gerekiyorsa bunu yapıyorsunuz ve bitiyor işiniz.
Ne kadar sürüyor hocam cerrahi müdahale yaklaşık olarak?
Cerrahi müdahale yönteme göre değişiyor ama ortalama bir saat içerisinde, hani tüm anestezi bekleme süresi içerisinde bitiyor.
Aslında kısa bir süre değil mi? Anestezi hepsi yani içinde bir süre, bir saat.
Tek taraflıysa evet. bir saat ama iki taraflıysa eş zamanlı çalışıyorsunuz. Yani bir kapağı bir kere yapıp hani bir hafta 10 gün sonra ikinci kapağı yapmıyorsunuz. Simetrik sonuç elde edebilmek için aynı anda yapmanız gerekiyor. Burada işlem zor değil. Özellikle yetişkin hastalarda doğuştan olmayan kapak düşüklüklerinde kapağın yüksekliğini ayarlamak bazen çok zor olabiliyor. Yani ayarladığınızı düşünüyorsunuz, kapak çok açık kalıyor. Biraz geri alıyorsunuz, kapak çok düşük kalıyor. Kapak gevşekse kontürü düzgün olmuyor.
Evet.
Yani ince bir ayarlama yapıyorsunuz. İşlem zor değil. Hani güç gerektirmiyor. Ama, çok özel bir maharet evet. gerektirmiyor ama sabır gerektiriyor.
Evet. Mesela bu işlemden sonra mesela 6 ay, 1 yıl sonra tekrar bir aynı durumla karşılaşma durumu söz konusu olabilir mi?
Olası. Hı-hı. Şöyle ki özellikle kapağın kaldırma gücü iyi değilse ve bu doğuştan olan kapak düşüklükleri ağırlıklı olarak yaptığımız hastalarda siz burada bir gerginlik yarattığınızda zaman içerisinde gerilmeye bağlı düşme yine bir miktar olabiliyor. Ama
eskisi kadar olmuyor.
Eskisi kadar olmuyor. Artı tekrar bir revizyon her zaman için yapabilirsiniz. Yani ameliyat bir kere olur, bir daha olmaz gibi bir durum söz konusu değil. İyi sonuç alıncaya kadar, gerektiği kadar da müdahale yapabilirsiniz.
Şeyi söylediniz, yetişkinlerde sedasyon olmadan lokal evet. olmasını tercih ediyoruz ama kişi hastanın kişiliğinde hani biraz heyecanlı olabilir, tedirgin olabilir, sedasyon istiyorsa o durumda bir farklı bir şey düşünüyor musunuz?
O durumda lokal anesteziyi özellikle evet. hani yaparken hani gözüme iğne yapılıyor gibi bir ifade hastaların evet. en çok korkutan evet. şey odur. Aslında göze iğne yapılmıyor. Hani tamamen göz kapağı, cildi son derecede gevşektir. Hı. Cilt altına bir enjeksiyon yapılıyor. Hani hekim tarafından evet. bakınca da böyle görünüyor. Evet. Sadece bir basit enjeksiyon kolunuza, bacağınıza yapıldığı gibi buraya da bir enjeksiyon evet. yapılıyor. Tabii genellikle görüntüyle alakalı olduğu için hastalarda hep bir şey heyecan, hı hı. Bir anksiyete olabiliyor. Bu durumda gençlerde pek olmuyor. Belli bir yaşın üstündeki hastalarda nedense bu daha sık evet. oluyor. Gençler daha hani bu daha iyi olacak kaygısıyla evet. kendilerine daha şeyi yapabiliyorlar. Değişiyor tabii. Bu durumda sedasyon, lokal anestezi yaparken yapıyoruz. Ama ameliyat boyunca sedasyonu yapmıyoruz. Eğer kapak estetiği ameliyatı yapıyorsanız bunu sedasyonlu yapabilirsiniz. Hı-hı. Genel anesteziyle yapabilirsiniz. Hı-hı. Ölçümlerinizi, çizimlerinizi önceden yaptığınız için yapacağınız işlem evet. bellidir. Hastayla bir kooperasyon Hı-hı. kurmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla yapabilirsiniz. Ama bir kapağı kaldıracaksanız yani hastanın size bakması lazım.
Evet.
Simetrik sonuç elde etmek istiyorsanız kalkıp oturup oturur pozisyonda görmeniz lazım. Sedasyon yaptığınız zaman da hastalar bazen çok etkileniyor. Hiç gözünü açmıyor. Hani açmasını istediğiniz zaman da gözler kapalı olunca o zaman genel anesteziyle tabii, yaparsınız. Evet. Hani o kadar hastanın duyduğu kaygıya gerek yok.
Evet.
Böyle.
Evet, göz kapağı düşüklüğü kadar herhalde açık kalması da bir sağlık tabii. problemi. Özellikle uykuda bu tip problemlerle karşılaşıyoruz. Yani onun dışında mesela uyanıkken kişinin de göz kapağını tam olarak kapatamadığı durumlar var mı hocam?
Var. Ama bu kapak düşüklüğünde ameliyat ettiğimiz hastaların en çok bize sordukları şey, göz kapağımızı açtınız şimdi kapanacak mı?
Evet.
Hani
evet.
Sizin sorunuza evet. geçmeden önce doğru. en çok sordukları şeylerden birisi odur. Eğer kapağın iyi bir kaldırma gücü varsa, iki kapak da simetrik kalkıyorsa, bu hastalarda göz kapağının açıkta kalma riski söz konusu değildir. Ama doğuştan göz kapağı düşük olan kişilerde Kapağın hareketi hiç yoktur. Yani hastalara hep böyle anlatırım. Biri böyle, biri böyle. Evet. Bu yukarı baktığı zaman bu kadar gider veya hiç gitmez. Aşağı baktığı zaman daha çok gider ama diğeri yine gitmez. Ve siz nerede kaldırırsanız kapak orada kalır askılama ameliyatında. Dolayısıyla hasta aşağı baktığı zaman göz kapağı düşükken bile bu gitmediği için sağlam kapak daha iyi kapanır ve daha iyi görünür. Siz bunu kaldırdığınız zaman da ameliyattan sonra aşağı indiğinde bu yeterince inmeyecek. Bu kapandığında yeterince kapanmayacak. Burada ne kadar açacağımızı önceden az çok belirliyoruz. Eğer hastanın göz hareketlerinde bir problem yoksa, genelde biz uyurken gözlerimiz yukarı ve dışarı doğru kayar. Korneanın, yani renkli görünen kısmın açıkta kalmaması lazım. Evet. Göz sağlığına zarar veren bölüm budur. Eğer burada bir açıklık söz konusu değilse, bu yani yeterince iyi açabilirsiniz, simetrik sonuç elde edebilirsiniz ve özellikle genç hastalar bizim gündüz nasıl, hani gece nasıl uyuduğumuz değil, gündüz nasıl göründüğümüz önemli derler. Dolayısıyla bu açıklığı yaratabilirsiniz ama hastanın gözün savunma mekanizmalarında bir eksiklik varsa fazla açmamanız lazım. Artı demin sizin sorduğunuz gibi özellikle tiroid hastalıklarında, tiroide bağlı göz hastalığında göz kapağında aşırı yukarı doğru bir çekilme olur. Alt göz kapağı da aşağı doğru çekilir. Üst göz kapağı da yukarı doğru. Dolayısıyla burada da gözü koruyabilmek için aynı durum yüz felçlerinde de olur. Göz kapağını kapatan kasta kası çalıştıran sinirde bir problem olduğunda yine kapatamayacaktır. Bu görmeyi ve gözü ciddi anlamda tehdit eder. Hani sadece görmenin değil gözün kaybına kadar da gidebilir. Bu durumda da bizim göz kapağının tam tersi bir işlem yapıp düşürmemiz gerekir. Evet. Ya normal seviye çok açılmışsa normal seviyeye. Normal seviyeyi tolere edemiyorsa gerekirse bir miktar düşürmemiz gerekir ki sağlıklı bir şekilde görmeye devam edebilsin.
Mesela uyurken genellikle çocuklarda hafif bir göz aralanması oluyor. Yani anne babalar dikkat ederken yani bunun ne zaman sorun oluşabileceğini renkli kısma bakarak mı ayırt etmek lazım sadece?
Evet, şimdi çocuklarda hani çocuklar uyandığı zaman gözlerinde kırmızılık görmeyiz ama özellikle yetişkinlerde ve belli bir yaşta olan kişilerde uyandıklarında gözlerinde bir batma, yanma, kızarıklık hissederler. Evet. İşte bu açıkta kalmaya bağlı oluşan problemlerdir. Üst göz kapağı kadar alt göz kapağı da çok önemlidir. Hani hep düşüklükten ve fazla kalkıklıktan bahsettik ama alt göz kapağı da normalde tam gözümüzün renkli kısmının alt sınırında olmalı.
Evet.
Eğer bir gözle temas etmeli, göz küresiyle. Buradan uzaklaşmışsa o zaman gözü koruyamaz. Ya da aşağı doğru düşmüşse yine uyurken açıklık oranı artar. Dolayısıyla burada da stabil ve düzgün bir kapak oluşturmalıyız ki hastalar uyurken açıkta kalmasın. Ya da şu şekilde aşağı düşmüşse bunu yine yükseltmeliyiz. Bunda değişik cerrahi yöntemlerle düzeltmek mümkün. Yüzle birlikte düzeltmek mümkün. Ki gözü koruyalım.
Şimdi göz kapağı düşüklüğü ameliyatlarında doğuştansa ciddi bir problem, yani eğer cerrahi müdahaleye gerekiyorsa onda bir, özellikle bebeklerde bir yaş sınırı beklenir mi? Hani şu yaşa gelsin ya da şu kadar aylık olsun öyle bir müdahale edelim diye bir var mıdır?
Eğer.
Bir de yaş ilerledikçe işte en üst bir limiti var mıdır? Yani şu yaştaki insan, 80 yaşındaki bir insana bu göz kapağı düşüklüğü ameliyatı yapamayabiliriz.
En küçük ve en büyük yaş.
Evet, en küçük ve en büyük yaş.
Şimdi en küçük yaşta da en büyük yaşta da aslında bir sınırımız yok.
Evet.
Şöyle ki, en küçük yaşta görmeye engelse, görme bildiğiniz gibi doğduktan sonra gelişmeye başlar. Yeni doğan bebekler bir metreden öteyi göremezler ve aylar ve yıllar içerisinde 4 yaşa kadar görme gelişir. Bu süreç içerisinde görmeye engel bir problem varsa görmenin gelişimi yeterince tamamlanamaz ve buna göz tembelliği denir. Dolayısıyla bebekteki göz kapağı düşüklüğü göz tembelliğine neden olacak şekilde ise, ki bunda bebeği görmeden karar veremezsiniz ve görebilmek için başını kaldırıyordur ya da düşük olan tarafı değil diğer tarafını kapattığınızda tepki gösteriyorsa, değişik yöntemlerle ve anne böyle fark edebilir, bize getirdiğinde de biz muayenemizde görmesine engelse biz bunu hemen ameliyat ediyoruz. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 1 yaşında, yani 1 yaşına kadar mutlaka bu sorunu çözmek lazım. Burada bir, ama görmeye engel değilse o zaman yaş sınırımız 3 ila 4 yaş arasıdır. Daha büyük değil. Da, evet. Hani 18'ine değil. Gelince kendisi karar versin değil.
Orada da evet. Psikolojik nedenler.
Çünkü
herhalde.
Burada evet. 18 yaşına gelen çocukta ciddi problemlere neden oluyor. Çünkü çocuk bizden kopup okula başladığında çevresinden çok ciddi tepkiler alıyor. Bu tepkide kişiliğinin gelişmesinde çok olumsuz, ya içine kapanık ya çok böyle hani agresif ya çok sıkıntılarla büyüyen, bunu daha sonra çok güzel bir şekilde itiraf ediyorlar. Dolayısıyla çocuğun sağlıklı kişisel gelişimi için okul öncesi dönemde. Üst sınırda demin de bahsettiğimiz gibi görmeye engelse mutlaka yapmalıyız. Ki kişi kendi ihtiyaçlarını kendisi giderebilsin diye. Zaten lokal anesteziyle yapılan bir işlem. Hani mutlaka 80, 85, 90 fark etmez yapılabilir. Görmesine engelse. Görmesine engel değilse zaten bu kişinin kendi isteğine bağlı.
Bağlı, evet.
Olmak istiyorsa tabii. Evet. Olmak istiyorsa tabii ki olabilir.
Hocam göz kapağı düşüklüğüyle ilgili genelde pek önlenemeyen bir durumlar var herhalde. Ama yani sağlık açısından göz kapağı düşüklüğü olmayan bir insanın dikkat etmesi gereken durumlar var mıdır? Hani ileride böyle bir durumla karşılaşmasın diye.
Yok. Göz kapağı düşüklüğünü biz hani olmasını engelleyelim diye yapabileceğimiz bir şey yok işin açıkçası.
Bir tek travmalarda herhalde.
Travmalardan korunmak lazım. Ama şudur, eğer ileri yaşta ortaya çıkan bir kapak düşüklüğü mutlaka önemli bir hastalığın belirtisi olabilir diye tetkik edilmeli.
Önemli hastalık mesela tümörler dediniz. Tümörler, sadece göz kapağı düşüklüğüyle gelebiliyor mu bu tip hastalar? Yani herhangi bir şekilde ağrı, herhangi göz hareketlerinde bir sıkıntı olmadan.
Hayır.
Tek başına göz kapağı bozukluğu da gelebiliyor.
Tabii
evet.
ki. Yani sonradan olan kapak düşüklüğünü mutlaka cerrahiden önce, demin de sebeplerini saydık ve birçoğunun tedavisi zaten cerrahi değildi.
Evet.
Yani neden neyse onun düzeltilmesine yönelikti. Kas hastalığıysa onun ilacını, miyastenide, işte mestinon tedavisi, evet. Kortizon tedavisi, diyabetse diyabetin regülasyonu bekleme, travmaysa bekleme, bir yaralanmaysa onun düzeltilmesi, sadece yaşa bağlı veya dejeneratif değişikliklerle ortaya çıkanlarda cerrahi yapıyoruz. Yoksa diğerlerinde tümörse zaten bir tümör veya bir başka intrakraniyal kafa içi hastalıklarına neden olmuşsa bunu tedavi ettiğinizde zaten problem de düzelmiş oluyor.
Göz kapağı düşüklüğü deyince hep üst göz kapağından bahsettik. Biraz da isterseniz alt göz kapağından bahsedelim. Değil
olur.
Mi? O da öyle mi tabir ediliyor bilmiyorum ama alt taraf içinde. Orada daha çok estetik kaygıyla mı müdahaleleriniz oluyor yoksa başka durumlar da var mı hocam?
Yaşa bağlı değişikliklerden evet. Alt kapağında bahsedecek olursak, yaşa bağlı alt kapağı değişiklikleri zamanla kaslarımızın, mimik kaslarımızın yeterince iyi çalışmaması bizim gözyaşımızın kanalcıklara drenajını olumsuz etkiler. Yani kapak gevşediği zaman, kırpma yeterince kuvvetli olmadığı zaman kişilerin gözünde yaşarma meydana gelir ve genellikle yanlışlıkla gözyaşı kanal tıkanıklığı diye düşünülür ama burada bu pompa mekanizmasının bozulmasına bağlı olur. Bir gevşeklik meydana gelebilir. Bazen göz pınarı dışarı dönebilir. Bazen tüm göz kapağı dışarı doğru dönebilir. Bazen de tam tersi içeri doğru göz kapağı dönebilir. Göz kapağının kenarları ve göze batarak hani yine burada bir enfeksiyon, iritasyon yaratabilir. Bunlar yaşa bağlı olabileceği gibi bir yaralanma sonrasında olabilir. Bir özellikle kimyasal yaralanmalar, ev kazaları, hanımların bu tuz ruhu, evet, merakı çok da nadir değildir. Oldukça da ciddi bir hani kimyasal yanık oluşturur. Hem üst kapakta, hem alt kapakta, hem korneada görme, evet, bozukluğu yaratabilir ve şekil bozukluğu yaratabilir.
Ben üst göz kapağı ameliyatı ile ilgili soracaktım. Ameliyattan sonra iz kalıyor mu? Ki kalmıyor galiba, değil mi?
Kalmıyor çünkü kıvrım çizgisi içerisinde, yani veya kıvrımın nereden olmasını istiyorsak, insizyonumuzu, yani ameliyat giriş yerimizi oradan yapıyoruz. Ve burada bir kıvrım oluştuğu için siz ameliyattan hemen sonra bile karşıdan bakıldığı zaman anlaşılmaz. Hani dikişleriniz bile görünmez. Ancak gözünüzü kapadığınız zaman görünür. Dikişler alındıktan sonra da önce burada bir kırmızı çizgi gibi 3 ay içerisinde de o tamamen kaybolur. Hani bir göz kapağı ameliyatında iz bizim en az gördüğümüz bir komplikasyondur. Hani görmediğimiz diyebileceğim, özellikle bu sadece düşüklüğü için değil, hani diğer müdahaleler için de. Örneğin estetik göz kapağı ameliyatları, evet, için de aynı şey. Çok nadirdir hani onun fark edilmesi. Çünkü göz kapağında çok fazla damarsal yapı vardır. Çok ince, narin bir dokudur ama çok çabuk iyileşir.
Evet.
İyileşme derken iyileşir? Şey geldi aklıma. Evet. Sigara çok önemlidir burada. Sigara yara iyileşmesini geciktiren bir durumdur. Özellikle ağır sigara içen hastalarda biz mutlaka operasyondan bir iki hafta önce bırakmasını, sonrasında yine en az bir iki hafta kadar içmemesini isteriz. Aspirin kullanımı, hani evet, sürekli veya bir başka kan, evet, sulandırıcı hastaların tabiriyle içtikleri ilaçları da yine ameliyattan bir hafta önce kesiyoruz ve 10 gün kadar devam ettirmiyoruz.
Yaklaşık 2-3 hafta içinde tam düzelme sağlanıyor mu? Yani normal işine devam edebilir mi kişi eğer öyle bir ameliyat olduysa?
Şimdi burada ameliyat sonrası dönemdeki duruma bağlı. Eğer yara iyileşmesi hızlı bir hastaysa, komplike bir vaka değilse, bir hafta sonra dikişlerini alıyorsunuz. Hani kişi kendi işini yapıyorsa ertesi günde gidebilir. Çünkü uzun süreli bir bakım, pansuman, göz kapama gibi bir durum söz konusu değil.
Evet.
Bir kapak ne zaman iyileşir, hani artık değişiklik olmaz diyeceğimiz süre ise 3 haftayla 3 ay arasındadır. Yani 3 aydan sonra kapakta artık bir değişiklik beklemeyiz. Ama hani bir yine şey, bu süreç 3 haftayla 3 ay arasında demek mümkün. Ama iş ve gücünüzden uzun süre uzak kalmazsınız.
Tamam, evet.
Göz kapaklarının bir parçası da kirpiklerimiz. Kirpiklerle ilgili de bir takım sorunlar herhalde cerrahi müdahaleye gerektirecek durumlar ortaya çıkabiliyor hocam.
Tabii, evet, tabii. Kirpikler bazen içeri doğru dönük olur. Hı-hı. Bazen de birden fazla sıra kirpik olur. Bu doğuştan olan bir durumdur. Buna distikiyazis denir. Öbürü ise kirpiklerin ters yönde çıkmasına da trikiyazis diyoruz. Bu daha çok göz içerisinde sık enfeksiyon, göz kapağında enfeksiyon geçiren kişilerde.
Daha özellikle sonra da trahom, ortaya çıkabiliyor.
Güneydoğu bölgesindeki hastalarda hala hani görülebiliyor veya kronik sürekli konjonktivit geçiren hastalarda, yaralanmalardan sonra kirpiklerin göze batması hem çok şiddetli bir ağrı, batma, kızarıklık hem de korneada ciddi bir ülser meydana getirebilir, görmeyi de kaybettirebilir. Dolayısıyla bu sorunu olan kişilerde de bu problemi çözmek gerekir ama bunların tedavisi cerrahidir. Hani bunun bir ilaçlı bir tedavisi söz konusu değil. Hı
hı. Orada tüylerin çıkmasını mı engelliyorsunuz yoksa başka?
Hayır, kapağın şimdi şöyle içeri doğru, evet, dönmüşse, kirpikler sürtüyorsa bizim amacımız tekrar bunun normal haline getirmek. Karşıya bakar pozisyona getirmek, teması önlemek. Kirpikleri hani birkaç adet kirpik var ise sadece orada onların kirpik diplerini ya yakarak ya dondurarak ya lazer uygulayarak çıkmasını önlemeniz gerekir. Ama tüm kirpikleri birlikte yok, tabii, edemezsiniz. Orada. Dolayısıyla orada kapağın kenarındaki ve içindeki bozukluğu düzelterek normal haline getirmeniz gerekir.
Evet, başka göz çevresini yaptığınız başka estetik
müdahaleler
de var.
Var.
Tabii, estetik işlemler de var. Biraz da isterseniz onlardan bahsedelim.
Tabii.
Sizin ilgi alanlarınızdan bir tanesi de bu.
Estetik ameliyatlar oldukça fazla, oldukça yaygın. Sadece bizim ülkemizde değil, yurt dışında da böyle. Sadece belli bir yaşın üstünde değil, artık her yaşa yapılan müdahaleler. Her yaşa derken şöyle, göz çevremizin yapısı genellikle genetiktir. Hani göz evet. kapağının şekli, evet. üst kapağın perdeli olup olmaması, alt kapağın işte dolgun veya işte torbalı olup olmaması, bunlar sadece yaşa bağlı olarak çıkmıyor. Kişi bazen genetik olarak da bu değişikliklerle birlikte olabiliyor veya bu değişiklikler daha fazla gelişiyor. Çok fazla ultraviyoleye maruz kalan kişilerde, aşırı sigara kullanımında yine göz çevresine oldukça fazla değişiklikler meydana geliyor. Yani tüm yüzde değişiklikler meydana gelmekle birlikte kişiler göz çevresini daha fazla önemsiyorlar.
Göz herhalde görüntünün ortasında evet, yer aldığı için evet. daha önemli oluyor.
Yine yaşa bağlı kaşın düşmesi, bütün bunların hepsini gerektiği şekilde her hastaya aynı şeyi yapmak mümkün değil. Bir şekilde cerrahi olarak düzeltmek mümkün. Bir de kapağın yaralanmalarıyla tümörlerinden isterseniz
evet,
bahsedelim. İkisi de çok önemli. Kapağın yaralanması da yaralanma şekli kadar yaralanmanın tamir edilme şekli çok önemlidir. Düzgün bir şekilde tamir edildiğinde hiçbir şekilde kapakta şekil bozukluğu yaratmaz. Ama düzgün bir şekilde kapatılmamışsa ortaya çıkacak olan şekil bozukluklarını sonradan düzeltmek çok daha zor olmakta. Kapakla birlikte gözyaşı kanallarında bir yaralanma varsa mutlaka aynı seansta bunun da tedavi edilmesi, kişinin daha sonra sürekli göz yaşarması veya enfeksiyonu olmasından kurtaracaktır. Tümörlerdeki uyarım da şu, göz kapağında iyileşmeyen küçük bir yaramız varsa hani ne olur bunu ihmal etmeyelim. Yanlış bir inanış vardır. İşte siz de bilirsiniz, bıçak değerse azar.
Evet, evet.
İşte hiçbir şeyi yoktu, doktora gitti, işte ameliyat oldu, sonra böyle oldu. Bunlar yanlış şeyler. Özellikle göz kapağı ve göz çevresindeki tümörleri biz ne kadar erken teşhis edersek gözü koruyabiliriz.
Daha az hasarlı.
Evet, her şeyden önce çünkü göz arkasına gittiği zaman bunlar hani küçük basit bir yaradır derken gözü bile yerinde tutmamız mümkün değil. Ve göz kapağında çok daha basit müdahalelerle göz kapağının şeklini bozmadan korumamız mümkün.
Bu tümörlerin çeşitleri olarak ciltle ilgili tümörler mi?
Genellikle evet. aşağı yukarı cilt tümörleri, işte bazal hücreli karsinom, squamous hücreli karsinom, sebaceous karsinomu, hemanjiyom, o evet, çok iyi değindiniz. O daha çok bebeklerde.
Bebeklerde değil mi?
Ya doğumda olur ya da doğumdan sonraki ilk birkaç ay içerisinde ortaya çıkar. Onun tedavisinde de son yıllarda çok büyük değişiklikler oldu. Eskiden kortizon tedavisi uyguluyorduk. Yani bunların büyümesine engel olmak için niye tedavi ediyorsunuz derseniz, tedavi etmek şart çünkü görmeyi etkilediğinde göz tembelliğine neden olacaktır. Yoksa hemanjiyom, özellikle kapiler hemanjiyom bir süre sonra zaten büyümesi duracak. Sonra tekrar geçecek ve belli bir şekil bozukluğu bırakarak belki geçecek ama bebeğin görmesinin gelişimi sırasında ortaya çıktığı için göz tembelliğine neden olur. Günümüzde daha çok ilaçlı tedavisi var. Ağızdan verdiğimiz propranol tedavisiyle kontrollü bir şekilde bunların büyümesini önlemek hatta geçirmek mümkün.
Çocuklarda ve bebeklerde görülen şekil bozukluklarında işte en önemlileri göz kapağı düşüklüğü, sonra hemanjiyom denebilir mi ya da nelerdir göz kapağı düşüklüklerinden sonra en çok neler görülür?
Çocuklarda göz çevresindeki evet. değişiklikler mi? En sık gördüğümüz şey göz kapağının düşüklüğü. Göz çevresinde gördüğümüz şeyler. Son yıllarda giderek artan bir şekilde kapağın gelişimsel bozuklukları var. Kolobom diyoruz evet. mesela. Üst kapakta daha çok olmakla birlikte anne karnındayken tam olarak birleşememekten dolayı kapağın orta kısmı boş kalır. Ve bebek gözünü kapatamaz. Buna kolobom diyoruz. Bazen kapağı hiç olmayabilir.
Kapalı
olabilir. Hemanjiyom olabilir. Dermoid kistler, tümörler, yine yağ dolu kistler. Bunların da erken dönemde tedavi edilmesi gerekiyor. Kötü bir hastalık değil, hayatını tehdit eden bir şey değil ama giderek büyüyor ve kistin etrafındaki zardan dışarı doğru sızmasıyla daha büyük reaksiyonlara yol açıyor. Dolayısıyla dermoid kistler, en çok gördüğümüz kistik yapılar bunlar oluyor. Çocuklarda çok sık alerjik göz problemleriyle karşılaşıyoruz. Yine arpacık halk arasında bildiğimiz şekliyle bunlarla karşılaşıyoruz.
Bunların hepsinin tedavisi.
Hepsinin tedavisi mümkün. Buraya gelmişken bir bebek ne zaman muayene olmalı? Hani evet, nesi var nesi evet, yok belki. Hani onu konuşmak evet. lazım. Genelde rutin bir problemi varsa mutlaka doğduğu günde fark edilebilen bir şey problemi evet. varsa yine giderek artan sayıda mesela doğuştan gözün küçüklüğü, şekil bozukluğu veya hiç olmayışı böyle durumlarla da belki de bu işi yaptığımız için çok fazla karşılaşıyoruz. Bunların çok erken dönemde mutlaka getirilmesi lazım. Ama hiçbir problem olmayan sağlıklı bir bebek ilk muayenesini 6 aylıkken ikincisinde 3-4 yaş civarında mutlaka yapılması evet. gerekir.
Ne yapalım?
Başka yani özellikle göz düşüklüğüyle ilgili sizin izleyenlerimize bahsetmek istediğiniz, uygulamak istediğiniz bir şey varsa onu alalım.
Yani göz kapağı düşüklüklerinde evet. eğer bebek ise mutlaka görmenin etkilenip etkilenmediğini bilinmesi lazım. Görme etkileniyorsa erken dönemde cerrahi tedavi görmesi lazım. Etkilenmiyorsa da genellikle anneler ve babalar çocuklarını korumak amacıyla büyüsün öyle yaptıralım. Evet. Kendisi karar versin gibi. Bunu yanlış bir düşünce tarzı. Daha sonra çünkü o gençler anne ve babalarına ben büyürken ne çektim biliyor musunuz diye soruyorlar. Bu hiç de az karşılaşmadığım bir durumdur. Dolayısıyla okul öncesi çağda mutlaka tedavi edilmeli. Göz kapağındaki şekil bozuklukları her yaşta önemli. Çünkü evet. insanlar göz teması kurarak tabii. önce iletişime geçiyorlar. Tabii, evet. Sağlıklı bir şekilde göz teması kurabilmeleri için de göz çevresinde ve göz kapağında şekil bozukluğu yaratan problemlerin doğru. olmaması lazım. Bu tür problemler olan kişilerde mutlaka hani bunun tedavisi cerrahi olabilir, tıbbi olabilir. Mutlaka her şeyi ameliyat etmek gerekmiyor ama mutlaka hani bir problemi olduğunu hisseden kişilerin tabii bir problem midir, değil midir, çözümü var mıdır, varsa nasıldır diye araştırmasında fayda evet. var diye düşünüyorum.
Sizi hastalar daha çok herhalde diğer göz doktorları aracıyla tanıma imkanına kavuşuyorlar değil mi hocam?
Genellikle evet. refere hastalar oluyor. Evet.
İstanbul'da ve Adana'da çalışıyorsunuz. Onu da evet. belirtmiş olalım. Evet. Bilmek isteyenler için.
Hocam çok evet. teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet
ben
oldu.
Ben teşekkür
ederim. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık hocam. İnşallah başka bir günde buluşuruz.
İnşallah.
Bir programımızın sonuna daha geldik. Bu hafta çok değerli bir konuğumuzu ağırladık. Profesör Doktor Müslüme Akbaba hocamız bizlerle birlikteydi. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Göz kusurları, gözün yapısı.
Yani burada kornea da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız.